Bu podcast her an, her konuda kapını çalabilir. Kara Poşet Podcast.
Kara Poşet Podcast'in yeni bölümünden herkese selamlar. Bugün Z kuşağının apolitik olup olmadığını Dilan'la birlikte sorguladık. Dilan, hoş geldin öncelikle.
Hoş buldum, teşekkürler.
Çok kısa bir şekilde kendinden bahsetmeni rica edeceğim senden.
Tabii. Ben bir Z kuşağı ferdiyim. 2000 doğumluyum ve bu nedenle bu podcast'in konuğuyum. Halihazırda bir üniversitede okuyorum. Sosyoloji öğrencisiyim. Bu şekilde.
Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin kuşağınızla ilgili merak edilen soruları sormak istiyorum sana. Z kuşağının apolitik olduğunu söylüyorlar. Peki sizin kuşağınız, Z kuşağı sence apolitik mi?
Bence apolitik değil. Nedenlerine gelecek olursak, siyaset, yani apolitik ne demek bir ona girelim. Siyasetle ilgilenmeyen demek, siyaset umursamayan demek. Ancak her adımı siyasetle çevrelenmiş olan insanlar, yani Z kuşağı, sokağa çıkmak olsun, hangi saatte ne zaman nerede olacağı olsun, mesela fiyat farkları olsun, bunları bu kadar derinden hisseden, gündelik hayat pratiklerinde siyasetle çevreleyen insanlar tabii ki de apolitik olamıyor. Ya istese de olamaz.
Sence şu an yapılan siyaset, yani gündemdeki siyaseti düşün, sana ve senin nesline hitap ediyor mu? Atıyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan olabilir, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Yaptıkları siyaset sana ve senin kuşağına geçiyor mu?
Açıkçası geçmiyor. Birçok nedeni var. Çünkü siyasiler birazcık daha arkeik düşünüyor. Bizim istediğimiz şeylerin farkında değiller. Z kuşağı olarak bizi birçok şeyle suçluyorlar. Umursamaz olmakla, konfor alanımızdan çıkmamakla, şükretmemekle suçluyorlar. Ancak biz daha fazlasını isteyen bir nesliz. Daha özgür olmak istiyoruz. Ekonomik olarak da rahat olmak istiyoruz. Diğer konularda da özgür olmak istiyoruz. Görünürlüğümüz birçok yönden diğer nesillere göre çok farklı.
Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir seçim oldu. Önümüzdeki seçimler 2023 ve sizin nesliniz de artık oy kullanacak.
Evet.
Peki diyelim ki olası bir seçim yarın ve adaylar bugün vaatlerini veriyor. Size ne vaat ederse bu adaylar, onlara oy verebilirsin.
Şimdi dediğiniz gibi Z kuşağı nüfus olarak da çok yoğun olduğu için siyasilerin gündeminde, ancak yani gençlere yönelik çok şey yapılmıyor. İlk olarak şu an hepimizin gündeminde olan bir konuda ekonomik sıkıntılar. Ekonomik sıkıntıların nasıl çözüleceğine yönelik düzgün bir öneriyle gelirlerse ancak o zaman Z kuşağının ilgisini çekebilirler. Çünkü insanlar artık işsizlikle boğuşuyor. Neden okula gideyim, neden çalışayım diyor. Zaten bir şey yaramıyor çünkü. Telefonunu çıkar gösterle çözülecek bir şey değil. Evet, telefonlarımız bir noktaya kadar iyi, ancak sofralarımızda ekmek yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim de Y kuşağına, yani benim kuşağıma ihtiyacı yokmuş. Sizin kuşağınıza ihtiyacı varmış. Peki sizin böyle bir hükümete ihtiyacınız var mı?
Açıkçası biz şu anda gençler olarak kendimizi asla güvende hissetmiyoruz. Ne ekonomik anlamda, ne sokağa çıktığımızda, ne günlük hayat pratiklerini deneyimlerken asla güvende hissetmiyoruz. Her an biri, sadece biz oradan geçtiğimiz için, bizi samuray kılıcıyla doğrayabilir, katledebilir. Adalet anlayışı bu ülkede çok az. Mesela işte tacize uğrayıp bunu savcılığa da taşıdığımızda gerçekten bir adaletle karşılaşmıyoruz. Bunların üstü örtülüyor. Güvenlik, sağlık, eğitim politikaları doğru şekilde işlemiyor. Bizim kuşağımızdan evet ihtiyaçları var, bu doğru, çünkü bir ülkenin kalkınabilmesi için genç kuşağa ihtiyaçları var. Ancak beyin göçü de ülkemizdeki çok önemli sorunlardan birisi.
Sizin nasıl bir hükümete ihtiyacınız var o zaman? Z kuşağı olarak aklınızda, hayalinizde nasıl bir hükümet canlandırıyorsunuz?
Şöyle, adalet, liyakat, bunları istiyoruz tabii ki. Bunlar çok önemli şeyler. Evet, çalışalım, çalıştığımızın karşılığını alalım. Bizim yerimizde herhangi birini tanıdığı için, tabiri caizse bazı networklere sahip olduğu için, amcasının oğlu vesaire bilmem ne diye hani tanıdıkları olduğu için oraya yere geçmesinler. Gerçekten emek veren insanlar geçsin. Gerçekten adaletli olunsun. Ve bunlar sağlanırsa ben eminim ki, gerçekten hiçbir kuşak arasında bir ayrım yapmıyorum ama Türkiye halkı bence güzel şeyler başarabilir.
Peki diyelim ki hiç fark etmiyor. Bu şu anki hükümet ya da başka bir hükümet. AK Parti olarak algılama bunu. Siyasi adaylar 3 tane vaat verecek olsa, sence ilk 3'e hangi vaadi koymalılar?
ekonomi düzelecek. Bunu nasıl yapacaklarını hiç bilmiyorum bu noktadan sonra. Ancak ekonomi düzelecek, liyakat sağlanacak, adalet yerini bulacak. Bence bu üçü.
Teşekkür ederim. Genel başkanlar açısından düşüldüğünde güncel olarak kaç tane genel başkan sayabilirsin?
Şöyle, AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Meral Akşener, Deva Partisi Ali Babacan, daha sonrasında Memleket Partisi Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu'nun partisi vardı, Gelecek Partisi sanırım o. Yani şu an 7 tane, 8 tane falan saydım. Yani zorlasam daha fazla siyasi insan sayabilirim.
Artık siyaseti kapatıyorum. Güncele dair seninle ilgili merak ettiklerimiz var. Kuşağınla ilgili. Şimdi X kuşağını baz aldığımızda ahlak eşittir namuslu biliyorsun ki. Ve
evet.
Genellikle ahlaklı olması gereken kişiler kadınlarda.
Hı-hı.
Bizim kuşağımızda bir tık kırıldı ama sizin kuşağınızda artık gerçekten olması gereken yere oturdu. Peki sence ahlak nedir?
Bence ahlak cinsiyetten bambaşka bir noktada. Ahlak bence insanları bile bile aldatmamak, liyakatsizlik yapmamak, daha sonrasında canlı haklarını düşünebilmek, diğer canlıları da gözetebilmek bence bu ahlaklı bir insanın davranışlarıdır. Ben namusu cinsellik ötesi bir şey olarak algılıyorum. Bence insanların verdikleri sözler bir noktada namusu oluyor. Kendi arkadaş çevremizde de böyle. Hani birinin ne yapıp ne ettiği bizi asla ilgilendirmiyor.
Şimdi siyaset konusunu kapatmıştım ama şunu merak ediyorum. Tekrar bu verdiğin cevaptan dolayı bu soruyu sormak istiyorum. Önümüzde seçimler var ve adaylar ortaya yavaş yavaş çıkmaya başladı. Senin için bir adayın Alevi olması, dinsiz olması ya da herhangi bir statüye sahip olması onun vaatlerinin önüne geçer miydi?
Şöyle ben açık yüreklilikle söyleyebilirim ki benim için bu saydığımız sıfatların hiçbir önemi yok.
Yani diyelim ki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu
yani
üzerinden
işte
kendisi Alevi biri. Alevilik üzerinden karşı taraf bir
evet.
Sav ortaya atarsa bu seni etkiler miydi? Ya da senin kuşağını etkiler miydi o kişinin Alevi olup olmaması ya da dinsiz olup olmaması?
Bence benim kuşağım bir noktada bazı şeyleri aşmış. Yani işte birinin Alevi olup olmaması, işte eşcinsel olup olmaması, farklı ırktan gelip gelmemesi onlar için hiç fark etmiyor. Gayet işte o insanlarla arkadaşlıkta kuruyorlar, o insanlarla zaten bazen o insanlar direkt o özne oluyor. Hepimizin böyle farklı bir noktadan öteki olduğu noktalar var. Bazen birkaç nokta bile olabiliyor. Dolayısıyla birbirimizi tanımaya, işte dijitalleşme, hani Z kuşağı ile birlikte anılan bir kavram. Dijitalleşme, sosyal medya sayesinde ha artık o karşıdaki o kadar da kötü değilmiş ya oluyor. Ve dolayısıyla artık biz diğer kültürlere, diğer etnisitelere de çok yakın oluyoruz. Bir noktada homojenleşiyoruz.
Peki Dilan, bu ülkede, yani Türkiye'de kendini değerli hissediyor musun bir birey olarak?
Hayır, kendimi değerli hissetmiyorum. Çünkü bir noktada kendimi değerli hissediyorum. Evet, ben Dilan olarak değerliyim ama şöyle bir şey var. Benim seçimlerimin nasıl bir değeri var? Ya da işte sokağa çıkacağım. Sokağa çıkarken rahat olmak istiyorum. Akşam kaçta döneceğimi bu kadar çok düşünmek istemiyorum. Arkadaşımın kirasını ödeyip ödemediğini bu kadar çok düşünmek istemiyorum. Bir noktada kendimizi değil, çok daha başka şeyleri düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani 8-9 yaşındaki çocuklar bile siyaset konuşuyor, ekonomi konuşuyor. Ya da eğitim sistemleri hemen kökten değişikliklerle değiştiriliyor ama yerine daha iyisi konulmuyor. Hayatımız cidden bu noktada değersiz hissettiriliyor. Ya da bu kadar okudum işsiz mi kalacağım?
Peki sence yurt dışındaki akranlarınla aranda bir fark var mı?
Çok büyük farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha rahat bir hayat yaşıyorlarmış gibi geliyor Avrupa'dakiler. Bir de Avrupa dışında, Avrupa, Amerika dışında kalanlar var. Birçok anlamda daha rahatlar. Çünkü işte devlet desteğiyle seyahat etmelerine teşvik ediliyor. İşte 500 euroluk bir Interrail bileti veriliyor ve tüm Avrupa'yı gezebiliyorlar. Devlet desteğiyle yapılıyor birçok şey. Bir noktada bireyleşmeleri de sağlanıyor çünkü ne yapmak istediklerini bulabiliyorlar. İşte bir yıl hiçbir şey yapmıyor. O hiçbir şey yapmadığı süreçte de kendini keşfediyor. Ama bizim bir yıl kayıp etmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Hemen üniversiteye hazırlanmalıyız, yarış atı gibi koşmalıyız. En hızlı koşan kazanır, arkadaşların arkada bırakmak zorundasın.
Şimdi X kuşağı şükretmeyi biliyor. Y kuşağı hafif sorgulamaya başlıyor ama bir yandan da X kuşağı baskısıyla şükretmeyi biliyor. Sizin kuşağınız neden şükretmeyi bilmiyor? Yani karnınız tok, sırtınız pek tabiri caizse. Neye bu kadar baş kaldırmaya çalışıyorsunuz mesela?
Bence şükretmeyi biliyorlar ancak şunun da farkındalar. Benim değerim bu değil. Ben bundan daha fazlasını hak ediyorum. Ben çikolata almak için bu kadar çok düşünmek zorunda değilim. Ya gerçekten hani mont olabilecek miyim ya? Hani
20 lira. Bu benim haftalık karşılığım. Benim babam İzmir'de bana verebildiği harçlık bu. Bu rezilliktir ya. Bir insan çocuğuna 20 lira
ayakkabı alabilecek miyim? Bu noktaya geldik. Tabii biz bu noktaya geldik. Siz arkada kalıp da işte hala araba almaya çalışmıyorsunuz. Sizde de aynı şekilde hani mont alabilecek miyim, kıyafet alabilecek miyim, elektronik eşyam bozuldu, ne alt edeceğim? Bunları siz de düşünüyorsunuz. Bu noktada da ya yetmiyor bazı şeyler. Askeri düzeyin de altına doğru geldi. İşte bir 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı yaklaşık olarak 10 bin lira sanırım. Ama 10 bin lira kimsenin hanesine girmiyor.
Peki son soru olarak sana şunu sormak istiyorum. Türkiye'de gerçekleştirebileceğine inandığın bir hayalin var mı?
Kendimi çok kötü hissediyorum. Hele de bir sosyoloji öğrencisi olarak nasıl iş bulacağım, ne yapacağım diye. Ancak bir noktada da kendime güveniyorum. Ama bu kendime güvendiğim nokta sanırım yurt dışına çıkabilirim. Ya kendime güvendiğim için hayallerim var. Ülkem ama her geçen gün beni üzüyor.
Yani Türkiye'deki gerçekleştirebileceğine inandığın hayal aslında yurt dışına çıkmak.
Evet.
Burada kalıp yapabileceğine inandığın, tutunabileceğin bir dal olduğunu düşünmüyorsun o zaman anladığım kadarıyla.
Ya maalesef öyle. Birçok arkadaşımız bir şekilde yurt dışına çıktı.
Daha da kötüye gideceğini düşünüyor musun? Şunu diyor musun kısacası? Kötü günler bitti, artık daha kötü günler başlıyor.
Maalesef bunu diyorum. Gerçekten de bir gün içinde bile yaklaşık olarak ya saatler içerisinde 20 kuruş artıyor döviz. 20 kuruş yani. Bir gün önce X ürününü örnek veriyorum. İşte 500X'i alıyorsak şimdi o ürünü 1000X'i almak zorundayız. Hani enflasyonla hemen karşılaşıyoruz. Bilmiyorum yani ekonomi kötüleşiyor ve ben sadece şu an ekonomiyi düşünebiliyorum. Arkadaşlarım da keza öyle. Benden küçük arkadaşlarımız da böyle. Sadece ekonomi, karın tokluğunu düşünür durumdayız.
Çok teşekkür ediyorum Dilan. Gerçekten verdiğin cevaplar için.